Ayrım 32.
Leyla'nın yaşlanmış olabileceğini düşünmek hiç aklıma gelmedi. Leyla küçük bir işaret yaptı, fesli arabacı atını Konike'nin ışıklı şosesine çıkarıp faytonu yürüyüş hızıyla sürmeye başladı. Birbirini izleyen keskin ışıklı mavi sokak lambaları içeriye merakla başlarını uzatıyorlardı. Faytona izinsiz giren bu ışık parıltılarının daha ilkinde Montolive yanında oturan kadına bakmak için döndü. Onu çok az tanıyordu. Tombul, köşeli yüzlü, yaşı belli olmayan bir Mısırlı kadın. Korkunç çiçek bozuğu bir yüz. Rastık kalemiyle gülünç biçimde büyütülmüş gözler. Acemice çizilmiş bir karikatürün baş kaldıran acılı gözleri. İnsanlar gibi giyinen, insanlar gibi davranan hayvanların bir karikatürü. Karşısında oturan duvar resimlerinde gördüğümüz boyalı gözlerle, umutsuz, acınası, yalvaran bakışlarla kendisine bakan şu yabancı kadının yüzünden peçeyi çıkarması büyük bir yüreklilik işiydi doğrusu. Sert lastik tekerlerin yolda her sallanışında dudakları titriyor, geniş çene kemiği sarsılıyordu. Ama sevgilisinin karşısında yüzünde sarsılmaz bir korkmazlık okunuyordu. Karanlık ışığı yutuncaya kadar tam 2 saniye birbirlerine baktılar. Sonra Montolive onun elini dudaklarına götürdü. Yaprak gibi titriyordu el. Bir anlık aydınlıkta ensesinden aşağı dökülen taranmamış dağınık saçlarını, özensiz buruşuk siyah elbisesini gördü. Senli benli sallapati bir görünümü vardı. Çiçek hastalığının yara izleriyle bozduğu esmer derisi fil derisi gibi kalın görünüyordu. Onu hiç mi hiç tanıyamadı? Sonunda sevgilisinin bir daha geri gelmemecesine eriyip yok olmuş imgesini, yaşlılığın ve ayrıksılığın bütün görünür izlerini taşıyan bu Mısırlı şişman kadında, bu acınası gülünç yaratıkta sanki tanımış da sevincini belli ediyormuş gibi "Leyla!" diye haykırdı. Neredeyse inledi. Her sokak lambasında ona bir daha baktı. Her defasında hayvan karikatürü gibi bir şeyle, söz gelişi bir fille karşı karşıyaymış duygusuna kapıldı. Söylediği sözlere neredeyse hiç dikkat etmiyordu. Art arda sökün eden duygularla, anılarla doluydu kafasının içi. Montolive'in elini sıktı. Bir gün yeniden görüşeceğimizi biliyordum, biliyordum. Montolive yine soluğunun ağır susam, nane ve viski kokusunu aldı. Leyla konuşuyor, belki tedirginlik içinde ama bilmediği yabancı bir dili dinlermiş gibi olanca dikkatiyle dinliyordu. Sokak lambaları onlara bakmak için yaklaştıkça o da merakla Leyla'ya bakıyordu. Acaba görünüşünde birden büyülü bir değişiklik olmuş olabilir mi diye. Sonra kafasından başka bir düşünce geçti. Ya ben de onun kadar değiştiysem? Ya bu gerçekten oysa? Ya öyleyse? Çok eskiden birbirlerine sanki madalyon içinde fotoğraflarını vermişlerdi. Ondaki fotoğraf solmuş, değişmişti. Peki Leyla onun yüzünde ne görüyordu acaba? Gençlikteki gücünü, kararlılığını ezip geçmiş olan güçsüzlüğünün izlerini mi? Artık o, yaşamla kibarca uzlaşmış insanların safına katılmıştı. Kuşkusuz etkisizliği, erkekçe olmayan hali, o budala, güçsüz, yakışıklı yüzünden okunuyordu. Göz ucuyla üzgün üzgün kendisini gerçekten tanıyıp tanımadığını anlamak için acınası bir merakla ona baktı. Kadınların sevgililerin imgesinden asla vazgeçemediklerini unutmuştu. Hayır, onun gözü eski aşkından başkasını görmez. Yenisinin onun bozmasına izin vermezdi. Bu tanımadığı çirkin kokulu kadın, "Hiç değişmemişsin, canım sevgilim, meleğim," dedi. Montolive tanımadığı bir kişinin ağzından böyle okşayıcı sözler duyunca karanlıkta kıpkırmızı kesildi. Ya tanıdığı Leyla'ya ne olmuştu? Yıllardır yüreğinde sakladığı o biricik imgenin dünyadan tümüyle silindiğini birden fark etti. Birden aşkın ve zamanın anlamıyla karşı karşıya geldi. Artık birbirlerinin ruhlarını, dölleme güçlerini hepten yitirmişlerdi. Aşk duyması gerekirken kendine acıma ve nefret duyuyordu. Hem de bu duyguları hoş görmeye olanak yoktu. Kış denizinin kıyısındaki karanlık şosede temiz hava almaya çıkmış iki hasta gibi eski atlı arabanın içinde elleri birbirine değerek bir aşağı bir yukarı gidip gelirken kendi kendine içinden küfretti. Leyla şimdi daha hızlı bir konudan ötekine atlayarak anlaşılmaz şeyler söyleyerek konuşuyordu. Ama gene de biraz sonra söyleyeceği asıl sözlerin girişini yapar gibiydi. Yarın buradan gidiyordu. Kararları Nesim veriyor. Justin gölden dönüp beni almaya gelecek. İkimiz birlikte gidiyoruz. Kantara'dan ayrılacağız. Ben Kenya'ya çiftliğe geçeceğim. Nesim şimdilik ne kadar kalacağımı söylemiyor. Söyleyemiyor. Seni görmek zorundaydım. Seninle bir kez konuşmak zorundaydım. Kendim için değil. Asla kendim için, kendi gönlüm istediği için değil. Karnaval zamanı Nesin'den öğrendiğim şeyler. Seninle buluşmaya gelmek üzereydim ama bana Filistin'le ilgili şeyleri söyledi. Kanım buz gibi dondu. İngilizlere karşı bir şey yapmak ha? Ben bunu nasıl yapardım? Nesim aklını kaçırmış olmalıydı. Gelmedim. Çünkü sana ne diyeceğimi, senin yüzüne nasıl bakacağımı bilmiyordum. Ama şimdi her şeyi biliyorsun. Sertçe soluk almaya, sanki bunlar asıl konuşmasının girişiymiş gibi acele etmeye başlamıştı. Sonra birden dilinin altındaki baklayı çıkardı. Mısırlılar Nesim'e kötülük edecekler. İngilizler de yangına körükle gidiyorlar. David, bunları engellemek için gücünü kullanmalısın. Senden oğlumu kurtarmanı istiyorum. Dinlemelisin, bana yardım etmelisin. Daha önce senden hiç iyilik etmeni istememiştim. Yanaklarındaki gözyaşı ve boya karışımı çizgilerle sokak ışıklarında daha da yabancı görünüyordu. Montolive kekelemeye başladı. Leyla bağırdı. Yalvarırım, yardım et. Sonra birden Montolive'i tiksindirecek bir biçimde inlemeye, Araplar gibi sallanmaya, yakarmaya başladı. Montolive, Leyla yapma diye bağırdı. Ama o, onu yalnızca sen kurtarabilirsin diyerek bu cümleyi sanki ona değil de kendi kendine yineleyerek iki yana sallanmaktan başka bir şey yapmıyordu. Daha sonra arabanın içinde diz çöküp Montolive'in ayaklarına kapanmaya yeltendi. Öfkeden, şaşkınlıktan, tiksintiden artık tir tir titriyordu Montolive. Öfke içinde böyle davranmayı bırakmazsan diye bağırdı. Ama o gene feryat figan edince arabadan aşağı beceriksizce atladı. Görüşmelerinin böyle sona ermesi çok iğrenç bir şeydi. Araba durdu. Geçerliliği kalmamış sinirliliği dışında hiçbir tanınabilir anlam taşımayan, çok uzaklardan gelirmiş gibi görünen bir sesle çok aptalca bulduğu bir şey söyledi. Resmi bir konuyu özel bir kişiyle konuşamam. Bundan daha saçma bir şey söylenebilir miydi? Daha söylerken utandı. Alçak sesle, aceleyle, hoşça kal Leyla, dedi ve dönüp uzaklaşmadan önce bir kez daha elini sıktı. Koşarcasına uzaklaştı, arabasının kapısını anahtarla açtı, dehşet verici bir budalalık duygusunun altında ezilerek soluk soluğa bindi. Fayton karanlığa doğru uzaklaşıyordu. Cornish'te ağır ağır kıvrılarak gözden kayboluşunu izledi. Sonra bir sigara yakıp arabayı çalıştırdı. Birden sanki gidecek hiçbir yeri yokmuş duygusuna kapıldı. Bütün iç tepileri, istekleri sarsılmış, solmuştu. Uzun bir duraklamadan sonra arabayı yazlık konuta doğru ağır ağır sürmeye başladı. Kendi kendine bir şeyler fısıldıyordu. Konut karanlıktı, kapıyı kendi anahtarlarıyla açtı. Bütün ışıkları yakarak odaları dolaştı. birden yalnızlıktan başı döndü. Bırakıp gittikleri için uşakları suçlayamazdı. Çünkü Ali'ye akşam yemeğini dışarıda yiyeceğini söylemişti. Uzun süre elleri ceplerinde bir aşağı bir yukarı dolaştı salonda. Burnuna ısıtılmamış nemli odaların kokusu geliyordu. Duvar saatinin boş, azarlayıcı yüzü saatin 9'u biraz geçtiğini gösteriyordu. Birden içki dolabına yürüyüp kendine çok sert bir viski soda doldurarak bir dikişte içti. Sanki meyve tuzu içiyordu. Zihni yüksek gerilimli bir elektrik teli gibi vızıldıyordu. Dışarı çıkıp bir yerde kendi kendine yemek yemesi gerektiğini düşündü. Ama nerede? Sanki birden bütün İskenderiye, bütün Mısır tatsızlaşmış, ruhuna sıkıntı, bıkkınlık verir olmuştu. Birkaç viski daha içti, kanına yayılan sıcaklık hoşuna gidiyordu. Alkollü içkilere pek alışkın değildi, genellikle idareli içerdi. Leyla onu romantik sanıların tozlu kiliminin ardında hep pusuda beklediğini sandığı bir gerçeklikle yüz yüze bırakıvermişti. Bir anlamda o Mısır'dı. Şimdi bu eski imgenin kabuğu soyulmuştu. Kadehini boşaltırken kendi kendine "Biraz daha içmek ölçüsüzlük etmek olur," dedi. Evet, öyle olurdu. Hiç ölçüsüzlük etmemiş, yaşama karşı tutumunda hiç doğal ve açık olmamıştı. Hep ölçülülüğün, uzlaşmacılığın ardına gizlenmişti. Ona kendisini yıllar yılı beslemiş olan Mısır imgesini yitirten de bu kusuruydu. Öyleyse her şey yalan mıydı? Sanki içinde bir baraj çökme tehlikesi gösteriyordu. Bir duvar yıkılmak üzereydi. Bu, cisimleşmiş ülkenin yaşamıyla kopan bağlarını yeniden kurmak isteği, ona gençliğinden beri yapmadığı bir şeyi yapma düşüncesini verdi. Kentin herhangi bir memuru, bir esnafı, bir tüccarı gibi Arap mahallesine gidecek, basit, gösterişsiz bir yemek yiyecekti. Küçük bir yerli lokantasında güvercin, pilav ve tatlı yiyecekti. Yemekler onu ayıltır, yatıştırır, bulunduğu çevrede ona gerçeklikle ilişki duygusunu yeniden kazandırırdı. Şimdiye kadar hiç bunca sarhoşlandığını, ayaklarının demir gibi ağırlaştığını anımsamıyordu. Kafasının içi dile getirilmemiş pişmanlıklar içinde yüzüyordu. Gene de aklına takılan tutarsız, yarı bilinçli bir istekle birden salondaki dolaba gidip içini karıştırarak geçen yaz bir kokteylde birisinin unuttuğu kırmızı fesi aradı. Birden anımsamıştı. Golf değnekleri, üzengiler, tenis raketleri gibi döküntülerin arasında duruyordu. Kendi kendine gülerek başına giydi. Görünüşü büsbütün değişmişti. Salondaki aynada sallanarak kendine bakarken bu değişikliğe çok şaşırdı. Mısır'daki konuk olarak bulunan seçkin bir yabancı değil, herhangi bir adamla, Suriyeli bir iş adamı, Süveyşli bir komisyoncu, Tel Avivli bir hava yolları temsilcisiyle karşı karşıyaydı. Orta Doğululuk savında bulunabilmek için bir tek şeyi eksikti. O da kışın bile içeride takınan kara gözlükler. Yazı masasının üst çekmecesinde bir tane olacaktı. Arabasını Ramme istasyonunun yanındaki küçük alana ağır ağır sürdü. Değişik kılığı ona saçma bir heyecan veriyordu. Cecil Otel'in yanındaki araba parkına girerek durdu. Kapısını kilitledikten sonra bir ömürlük bir alışkanlığı yüzüstü bırakan biri gibi sakince yürüyerek uzaklaştı. Aradığı akşam yemeğini bulacağını umduğu Arap mahallelerine doğru yepyeni tatlı bir soğukkanlılıkla yürüdü. Korniş'i kıyı kıyı izlerken birden kötü bir korkuya kapıldı. Çünkü ileride tanıdık bir karaltının yolun karşısına geçip deniz kıyısındaki duvarı izleyerek kendisine doğru geldiğini görmüştü. Baltazar'ın sinsi yürüyüşünü tanımamaya olanak yoktu. Montoliv sersemce bir utangaçlık duydu ama yolunu değiştirmedi. Neyse ki Baltazar ona şöyle bir göz ucuyla baktıktan sonra bakışlarını uzaklaştırmış, dostunu tanımamıştı. birbirlerinin yanından fırt diye geçtiler. Montolive rahat bir soluk aldı. İnsanın yüz çizgilerini böylesine değiştiren, şu her yerde rastlanan kırmızı çiçek saksısı külahın verdiği kimliksiz çok tuhaf bir şeydi. Sonra şu kara gözlükler. Deniz kıyısından ayrılırken kendi kendine güldü. Ticaret limanı çevresindeki Arap çarşısına aşevlerine çıkabileceğini düşündüğü dar, dolambaçlı yolları seçiyordu. Buralarda tanınma olasılığı %1'di. Çünkü kentin bu kesimine Avrupalılar pek gelmezdi. Kırmızı fenerli evlerin oluşturduğu halkanın ötesindeki bölgede küçük esnaflar, tefeciler, kahve kaçakçıları, gemi gereci satanlar, kaçakçılar oturuyordu. Burada, sokakta insan zamanın dümdüz yayıldığı sanısına kapılıyordu. Deyim yerinde ise öküz derisi gibi. İnsanın belli ilişki noktalarıyla içini doldurabileceği, bir baştan bir başa okuyabileceği bir zaman haritası. Bu Müslüman zaman haritası da Otello'ya, ondan daha gerilere uzanıyordu. Kafesleri aynalarla doldurulmuş, böylece yalnız olmadıklarını sanan kuşların ötüşleriyle çınlayan kahveler, kuşların kendi yankılarından başka bir şey olmayan düssel dostlarına söyledikleri aşk türküleri. Ne kadar da dokunaklı şakıyorlardı. İnsanlar arası aşkı örnekleyen bu kuşlar. Burada da neft yağı alevlerinin solgun ışığında yaşlı hadımlar nargilelerini içerek, her çekişte nargileden kumru hıçkırığı gibi küçük müzikli bir ses kabarcığı çıkartarak tavlalarının başında oturuyorlardı. Eski kahvehanelerin duvarları askılara asılan feslerden sızan ter izleriyle doluydu. Amber çiçeği gibi renk renk nargileleri uzun raflara sıra sıra dizmişlerdi. Nargile içiciler kendi değerli marpuçlarını kendileri getiriyorlardı. Burada da kahinler, İskambil falcıları ya da avucunuza çok ustaca mürekkep doldurup yarım kuruşa özel yaşamınızın gizlerini okuyanlar vardı. Buraya çerçiler, uzun tüylü Şiraz ve Belücistan halılarından tutun da oyun kartlarına kadar binbir türlü, binbir renkli nesnelerden oluşan sihirli bir yükle gelirlerdi. Hicaz buhuru, yeşil nazar boncukları, taraklar, tohumlar, kuş kafesleri için aynalar, baharatlar, muskalar, kağıt yelpazeler, saymakla bitmeyecek şeyler. Sonra kuşkusuz hepsi günah bağışlama belgesi satan ortaçağ papazları gibi özel bir cüzdanda biz insanların en çok düşünü kurduğumuz, aynı zamanda en çok korktuğumuz o eylemin acıklı çeşitlemelerinin resimlerini taşıyan kartlara, mendillere dönüşmüş dünyanın en büyük pornografisinin kazancını taşıyorlardı. Yer altında sürekli akan, kendi koyduğumuz ters yasalarla, hazlara düşman kişilerin ayıplamalarıyla kurduğumuz dayanıksız barajdan kolayca sızan cinsellik ırmağı. Petronius'tan başlayıp Frank Harris'e kadar uzanan geniş ırmak. Montolive'in sarhoşlayan zihninde oradan oraya sürüklenen, üst üste binen, yarı belirgin yüzlerde görünüp kaybolan sabun köpükleri gibi gökkuşağı renkli düşünceler. Şu anda çok rahattı. Alışkın olmadığı sarhoşluğuyla uzlaşmış, onu hiç duyumsamaz olmuştu. Ancak kendini önemseme ve yüksek görme duygusu onu öylesine pompalamıştı ki, hareketlerine olağanüstü bir ağırlık geldi. Doğumu yaklaşmış bir gebe kadın gibi sesleri, görüntüleri emerek ağır ağır yürüyordu. Sonunda küçük bir lokantaya girdi. Çünkü alev alev yanan ocakları, ocaklardan çıkan, dükkanın içine parça parça çöreklenen büyük duman bulutları hoşuna gitmişti. Kekik kokusu, kızarmış güvercin ve pilav kokusu birden karnını acıktırdı. İçeride ancak birkaç müşteri vardı. Onlar da duman bulutlarından hemen hemen hiç görünmüyorlardı. Montolive istemeye istemeye yer çekimi yasasına boyun eğermiş gibi oturdu. Kusursuz Arapçasıyla yemeğini ısmarladı, kara gözlüklerini nefesini çıkarmamıştı hala. kendini kolayca Müslüman diye yutturabilecekti demek. Dükkan sahibi Tatar suratlı, dazlak, iri yarı bir Türktü. Ismarlananları hiçbir şey söylemeden hemen getirdi. Ayrıca Montolivin tabağının yanına iri bir bardak koyup hiç konuşmadan içine mastika dedikleri sakız ağacından yapılan renksiz arakı ağzına kadar doldurdu. Araktan bir yudum alan Montoliv boğulur gibi olup biraz öksürdü ama çok hoşuna gitti. Çünkü bu onun tattığı ilk Levanten içkisiydi. Yıllardır varlığını unutmuştu. Ne kadar sert bir içki olduğunu da unutup geçmişe özlemin etkisiyle sıcak pilavın şişten yeni çıkmış parmaklarıyla tutamayacağı kadar sıcak güvercinin yanına bir tane daha ısmarladı. Leyla ile görüşmesinden sonra yitirdiği Mısır'ın bulanık imgesi yeniden geri gelmek üzereydi. Dışarıda, sokakta tef şıngırtıları, şarkı söyler gibi bir tür dua okuyan çocukların sesleriyle doluydu. Küçük topluluklar halinde dükkan dükkan dolaşıp aynı kısa dörtlüğü yineleyip duruyorlardı. Montoliv üç kez dinledikten sonra şu sözleri sökebildi. Evet, elbette. Silkelenen ecel ağacının tanrısı. Kötülükten uzak dallardan koparma bizim gibi küçük yaprakları. Çünkü senin küçük çocuklarınız biz.